Ayrım 9.
11. bölüm. Türk polisi yakalar ama nasıl yakalar? İşin orasını anlatır. Olur böyle vakalar, Türk polisi yakalar sözü uzun süre gündemdeki yerini koruduysa da sonunda suçlular akıllandılar. Şimdi nerede o eski katiller? Zavallılar birini öldürdüler mi silahları ellerinde otomobil farına yakalanmış tavşanlar gibi oldukları yerde kala kalırlardı. Polis gelsin de kendilerini teslim alsın diye beklerlerdi. Kimse gelmezse akıllarına karakola bizzat gidip kendilerini teslim etmekten başka bir hile gelmezdi. O masum katilleri çok arayacağız. En kurnazları öldürecekleri adamı bir gün önce mahalle kahvesinde ölümle tehdit ettikten sonra ertesi gün öldürmüş ve cinayet silahı kolay bulunamasın diye yastığın altına saklamış olurdu. Bu vakalarda Türk polisi kolayca yakalıyordu. Hatta bazen polisimiz daha büyük başarılara imza atabiliyor ve suçlu olmayan kişileri de yakalayabiliyordu. Hatta bazen suçlu suçunu itiraf etse bile suçsuz olabiliyordu. O yüzden ülkemizde bir zanlı suçunu itiraf ettiği zaman ortada en fazla iki olasılık oluyordu. Suçlu, suçsuz. Hatta olmaz gibi görünse de üçüncü bir olasılık daha vardı. Örneğin bir cinayet iddiası üzerine polis suçluyu yakalar ve suçunu itiraf ettirirdi. Daha sonra gerçek suçlu yakalanır, o da suçunu itiraf ederdi. En sonunda cinayete kurban gittiği sanılan kişi bulunur ve inanılmaz gibi görünse bile o da konuşturulurdu. Bu örneği mizah olsun diye yazmıyorum. Bu türden bir iki vaka gerçekten yaşandı. Bunların ilki ve en ünlüsü olan olay 70'li yıllarda Unkapanı Köprüsü'nde gerçekleşmişti. Köprü üstünde işlendiği ileri sürülen cinayette öldürülen kişinin, yani maktul, haliçe atıldığı ileri sürülmüş, bunun üzerine bir zanlıya suçu itiraf ettirilmişti. Daha sonra ise gerçek suçlunun yakalandığı açıklanmıştı. Aradan bir süre geçtikten sonra ise iki katilin ayrı ayrı öldürüp çuval içinde haliçe attıklarını ileri sürdükleri maktul canlı olarak ele geçirilmişti. Ortadaki suçlu ve maktul bolluğuna karşın polis arşivlerinde hala cinayet dosyalarının büyük çoğunluğunda bir tek failin adı yazılıdır. Bu failin adı da bir rastlantı sonucu failidir. Böyle ad olur mu diyorsanız soyadını söyleyince anlayacaksınız. Meçhul. Hala eski günleri özlemle andığımı anlıyorsunuzdur umarım. Türk polisinin asıl başarısı çağdaş yöntemler kullanmaya gerek duymadan çağdaş sonuçlara ulaşmasıydı. Örneğin polis bir zanlıyı yakaladığı zaman çağdaş ülkelerin polisleri gibi yasal haklarını saymaya başlamazdı. Ya ne yapardı? Sülalesini saymaya başlardı. Ve Türk polisi bir suçluyu eline geçirdiği zaman çay kahve içer misiniz, yemek yer misiniz diye sormazdı. Ya ne sorardı? Her polisin elinde ve belinde bulunan copu göstererek bunu yer misiniz diye sorardı. Hatta bütün bunlara daha gerek kalmaz. Karakola çekilen zanlılar daha kendilerine hiçbir şey sorulmadan ötmeye başlarlardı. Ben yaptım abi. Ne yaptın ulan? Sen ne istersen. Falancayı sen mi öldürdün? Ben öldürdüm, boğazını sıktım. Ne boğaz ulan hamşu, adam ensesine sıkılan kurşunla öldürülmüş. Heyecandan dilim sürçtü amirim, kurşun sıktım diyecektim, boğazını sıktım demişim. Peki nerede yaptın bu işi, göster bize. Emriniz olur, göstereyim ama siz de bana yardımcı olun, biraz ipucu verin. Batı tarzı sorgulama ile bizim sorgulama yöntemlerimiz arasında bazı benzerlikler de vardı. Sıradan bir Batı ülkesinde zanlı suç işlediği ana kadar suçsuz sayılırdı. Bizde de zanlının suçu işlemediği anlaşıldıktan sonra suçsuz sayılırdı. Yöntemdeki bu benzerliğe karşı yine de sonuçta bazı farklar ortaya çıkıyordu. Batı'da bir zanlı suçu işlediğini itiraf ettiği zaman ortada bir tek olasılık vardı. Adam suçluydu. Bizde ise ne kadar çok olasılık olduğu daha önce belirtilmişti. Suçlu, suçsuz, kurban, maktul vesaire. Sonra cımuk icat olundu, katillik bozuldu. Soruşturmanın ilk safhasında suçlunun yanında avukatını da getirebilmesi sonucu işlenen onca suça karşın suçlu azlığı ortaya çıkmaya başladı. Hatta bu arada bazı polisler arasında suçlular görülmeye başladı. Kim bilir belki de polislerimiz suçluların azalması üzerine işlerini kaybetmemek için aralarından bir iki suçlu yaratmak kurnazlığına sapmışlardı. Ne mutlu ki artık karakollarımız şeffaf, işkence iddiaları pek ileri sürülmüyor. Hatta polislerimiz işi biraz ileriye bile götürdüler denebilir. Şimdi insan bir karakola girdiğini dahi anlayamıyor. Çay, kahve ve sigara ikramları, güler yüz, hoş sohbet, yine bekleri sürünen veda sözcükleri gırla gidiyor. O yüzden insanlar, yahu dışarıda hayat çekilmez oldu, bir aksilik olsa da karakola düşsek diye düşünmeye başladılar. Ne var ki her şey bu kadar toz pembe değil. Eski dönemden kalma bazı işkence kalıntıları hala sürüyor. Buna zabıt işkencesi denebilir. Çünkü herhangi bir anlaşmazlık sonucu karakola düşüldüğünde durumun hala bir zabıtla saptanması gerekiyor. Ve bu iş karakollarda artık bilgisayarla yapılıyor. Sorun bilgisayarın son derece çağdaş bir cihaz olmasında yatmıyor. Zabıt tutacak görevlinin bu cihazı ilk defa görüyor olmasında yatıyor. Bu duygu yanıltıcı da olabilir. Görevli büyük olasılıkla bilgisayarı daha önce görmüştür. Ama henüz harflerin yerini ezberleyememiş olabilir. Zabıt tutulacak sayfanın nasıl ekrana getirileceği ile ilgili işlemleri burada sayarak zamanınızı almayayım. Yoksa bu işin sonu gelmez. Biz görevli memurun bir şekilde zabıt tutulacak programı bulup ekrana getirdiğini varsayalım. Ekranın en üst sağ köşesine günün tarihini yazmak görece kolaydır. Zira klavyede sayılardan oluşan bölüm en üst sırada ve sıralıdır. Fakat sıra ekranın tam ortasına zabıttır sözünün yazılmasına geldiğinde iş biraz değişiktir. Türkçe klavyede Z harfi en alt sıranın ortasında yer aldığı için önce en üst sırada aranacak, orada bulunamayınca bir alt sıraya geçilecektir. Üçüncü sıra araştırılırken ikinci harf olan A bulunabilir. Ancak henüz Z harfi bulunamadığı için A harfi kullanılamaz. Artık sıra son sıranın iki yanının araştırılmasına gelmiştir. Yine bulunamayınca tam ortadaki Z harfinin bulunamaması için mantıklı bir neden kalmaz. Sonunda Z harfine basmasıyla zabıt memuru rahat bir nefes alır. İşe başlarken yaktığı sigara çoktan bitmiş, yenisinin yakılma zamanı ise gelip çatmıştır. Yeni bir sigara yakıldıktan sonra A harfini bulabilmek için ikinci bir serüvene atılmaya hazırdır artık. Nasıl olsa A harfi daha önce bulunmuştu diye düşünen ve zaman kazanmayı umanlara şunu belirtmek isterim. Evet bulunmuştu ama aradan o kadar uzun zaman geçti ki çoktan unutuldu. Bu işin ayrıntısına girsem ayrı bir kitap daha yazmam gerekir. Z, A yazıldıktan sonra bütün harflerin tek tek bulunması ilk bakışta mucize gibi görünse de mucizeyle bir ilişkisi yoktur. Çünkü daktilo üreticileri makinelerin üzerine tüm harfleri eksiksiz yerleştirmişlerdir. Bu kitabın boyutları içinde zabıt metninin içeriği üzerinde durmama olanak yok. Özetle diyelim ki bu bir trafik kazası zaptıdır. Ortaya çıkan metinden durduk yerde sizi arkadan çarpan şahsın hiç suçu olmadığı, tersine sizin arabanızın arkasıyla o vatandaşın aracının önüne çarptığınız gibi bir sonuç bile çıkabilir. Ama siz yeni bir zabıt tutturmamak için suçunuzu seve seve kabul edersiniz. Suçluları anlatır. Hep polislerin üzerinde durduk. Suçluların hiç suçu yok mu konusuna bir türlü gelemedik. Elbette vardır. Ülkede birçok suçlu vardır ama ülkede lafı lafın gelişidir. Çoğu ülke dışındadır. Gazetelerde zaman zaman yurt dışına kaçmış suçlularla konuşmalar yapılır. Ben bu konuşmaların çoğunu okuduktan ve TV kanallarında yayınlananları dinledikten sonra ortak noktalarını bir araya getirdim. Ortaya şöyle bir şey çıktı. Sizin için yasa dışı diyorlar. Hiç alakası yok. Benim bütün yaşantım yasalar içindedir. Türk Ceza Yasası'nın 247. maddesiyle 298. maddeleri dışına çıktığım hiç görülmemiştir. O halde neden İsviçre'de yaşıyorsunuz? Sağlık nedenleriyle doktorlar beni sıkı bir muayeneden geçirdiler. Bende kalp, mide, karaciğer, dalak, pankreas ve safra kesesi varmış. Türkiye'de yaşamak bunlara dokunuyormuş. Ama bu organlar herkeste var. Öyle mi? Vallahi bilmiyordum. Biz fazla okumamışız yeğenim, cahillik işte. Nereden bileceğiz? Gözümüzü açtık babamızın eşeğinin heybesinde Suriye'den mal kaçırıyorduk. Ben doktorun yalancısıyım. Peki dönmeyecek misiniz? Dönmez olur muyum? İlk fırsatta döneceğim. Memleket gözümde tütüyor. Ah memleketimin havası, suyu, gümrük müdürlükleri, teşvik kredileri ve vergi iadeleri. Son sorumuz şu olacak. Türk adaletine güveniyor musunuz? Kesinlikle güveniyorum. O yüzden eline geçmemeye çalışıyorum. Elbette bütün suçlular yurt dışında yaşıyorlar denemez. Bir kısmı oralarda ama burada kalanlar da bize fazlasıyla yetiyor. Hemen hemen hiçbir konuda eksiklikleri duyulmuyor. İsterseniz günlük yaşamdan birkaç örnek vereyim. Diyelim ki elinizde henüz ödenmemiş bir çek veya senet var. Eskiden olsa haliniz haraptı. Bu kağıt parçalarını paraya çevirmek için bankalara gider, mahkemelerde uğraşır, icra dairelerinde perişan olurdunuz. Borçlunuzun peşinden koşardınız. Şimdi işin kolayı var. Elinizde senet veya çekle sokağa çıkıp bir tur atmanız yeterli. Mutlaka biri yanınıza yaklaşacak ve çek senet mafyası lazım mı abi diye soracaktır. İşinizi çek senet mafyasına emanet ettiğinizde hiçbir sorununuz kalmayacaktır. Alacaklı olduğunuz kişi borcunu kabul etmeyip kaçıyorsa bile artık siz dert etmeyin. Nasıl olsa kendisini ertesi gün Belgrad ormanlarında bulabilirsiniz. Tabii bir çuvalın içinde. Allah göstermesin hastalandınız diyelim. Sağlık mafyası ne güne duruyor? Örneğin kan mı lazım? Kan bankaları ile birlikte kan babaları da emrinizde. İster kan vermek, ister kan almak gerektiğinde kan babaları işinizi zevkle göreceklerdir. Allah gecinden versin, bir yakınınız öldü diyelim. Mezarlıklarda yer nerede? Bir yer bulabilseniz bile defin ruhsatı, mezarlık tapusu, cenaze arabası, hatim duası gibi zorunluluklar yüzünden sizin de bir ayağınız çukura girebilir. Oysa cenaze mafyamız sevabını her işinizi yoluna koyacaktır. Aynı mafya henüz yaşamakta olan fakat sizin bunu pek arzulamadığınız kişiler için de emrinizdedir. Kiracınız evden çıkmıyor mu? Eskiden yanmıştınız. Şimdi ev sahibi kiracı mafyası var. Siz sadece kiracınızın adını ve adresini veriyorsunuz. Akşam eşyası boşalmış evinize taşınıyorsunuz. Kiracınız mı? Sokakta kaldı diye üzülmenize gerek yok. Mafya babalarımız onun da başını sokacak bir dam altı bulacaklardır mutlaka. Eğer evden çıkmakta direnmişse Karaca Ahmet veya Zincirli Kuyu civarında. Bunlar benim ilk anda aklıma geliveren baba türleri. İşsiz babalarımız yeni iş sahaları yaratmak için var güçleriyle çabalıyorlar. Yakında telefon rehberinin meslekler bölümünde babalar başlığı altında yer alacaklarından kimsenin kuşkusu yok. Cezaevlerini anlatır. Bu kadar çok polis, mafya, mahkeme, karakol lafı ettikten sonra işin infaz bölümüne de kısaca değinelim. Herkesin bildiğini ne saklamalı? Eskiden cezaevlerimiz bir alemdi. Hatta Gece Yarısı Ekspresi adlı bir film bizi dünyaya rezil etmişti. Belki biraz da bu filmin etkisiyle cezaevlerinde durum epey düzeltildi. Son olarak hizmete sokulan F tipi cezaevleriyle neredeyse bütün dünyaya örnek olacak bir infaz sistemi yaratıldı. Tek kişilik koğuş 10 metrekare, 3 kişilik koğuş 50 metrekare. Oysa İngiltere'de bir kişiye ayrılan alan 3 metrekareyi geçmiyor. ABD'de ise 5 metrekare. 3 kişilik koğuşlar ise bir alem. Dubleks dairenin alt katında banyo, tuvalet ve oturma grubu var, üst kat yatak odası. Ayrıca 50 metrekare havalandırması var. Bundan iyisi dışarıda yaşamak denilebilir ama dışarıda bu koşulları bulabilen vatandaş sayımız fazla değil. Ayrıca son derece emniyetli. Eski koğuş sisteminde olduğu gibi can güvenliği sorunu yok. Ömür boyu hapse mahkum biri eğer affa uğramamışsa eceliyle ölme şansını yakalayabiliyor ki bu olanak dışarıda yaşayanlar için bile yok denecek kadar az. Pek bilinmez bizim cezaevlerimizde başka koğuş tipleri de var. Bu gizli bilgiyi ilk kez benden duyuyor olabilirsiniz. A tipi cezaevi. Yurt dışından cezalandırılmamak üzere gönderilen A grubu mahkumlar için. Bunları yargılayamıyorsunuz, yedirip içiriyorsunuz, sağlık sorunlarını çözmek için hastane hastane dolaştırıyorsunuz. Eğer mahkum yine de ben buradan hoşnut değilim derse ikna etmeye çalışıyorsunuz. Genellikle isterseniz sizi geldiğiniz cezaevine gönderelim deyince mahkum ikna oluyor ve en iyisi ben burada kalayım diyebiliyor. B tipi cezaevi. Yurt içinde yaşayan önemli mahkumlar için kapı altında eşleriyle ilişkiye girip bebek sahibi olma imkanı sağlanıyor. Sanırım B harfi bebekten geliyor. C tipi. Bir alt grup, sadece çocuk yapma olanağından mahrumlar. Eğer eşlerini açık görüşte sıkıştırırlarsa gardiyanlar C diye ortaya çıkıyorlar. O yüzden ellerine mahkumlar. Ç tipi. Kader mahkumları için sadece af bekliyorlar. Gerisi için çek kuyruğundan diyorlar. D tipi. D harfi dışarıdan geliyor. Yarı açık veya tam açık cezaevleri. Mahkum isterse dışarı gidebiliyor, isterse dönebiliyor. Döndüğünde kapıcı uyanmasın diye cezaevi anahtarı cebine konulabiliyor. Bu sistemden dışarıda fazla telafat verildiği için sonradan vazgeçildi. E tipi. En garibanlar için. Karavana yiyorlar ve hiçbir ayrıcalıkları bulunmuyor. Dışarıda yaşamaktan beter bir durum. O yüzden birçok kişi suç işlemek yerine dışarıda yaşamayı sürdürüyor. Sonrası malum, F tipi geliyor. Elbette ülke yerinde saymıyor. Türkiye ünlü bir Türk düşünürünün söylediği gibi, ilerleyen bir gemide geriye doğru koşsa da ilerliyor. Yine konumuz olan cezaevi sistemlerine dönersek. Gelişmiş Batı ülkelerinde cezaevi koşulları giderek kolaylaşıyor. Örneğin Avrupa Birliği ülkeleri 21. yüzyılda sistemlerine uygun çağdaş cezaevleri yaratmak için yeni sistemler üzerinde duruyorlar. Şöyle şeyler, yarı özgürlük. Mahkum gün boyunca dışarıda çalışacak, gece uyumak için cezaevine dönecek. Koşullu özgürlük. İçeride 5 yılını dolduran mahkum elektronik kelepçe ile evine gönderilecek. Bağımlı özgürlük. Genç mahkumlar cezalarını mahkemenin belirleyeceği bir işte çalışarak tamamlayacaklar. Deneme tecili. Mahkum salıverilecek, bir iş bulup sakin bir yaşam sürerse geriye çağrılmayacak. Baştan da belirttik, Avrupa Birliği'nde bütün bu yöntemler daha düşünme aşamasında. Oysa biz birçok konuda uygulama aşamasına geçtik bile. Tamamen özgürlük. Suçluyu veya mahkumu yakalamıyorsun. Ortalıkta dolaşıyor. Görmezden geliyorsun, cezasını dışarıda çekiyor. Yarı özgürlük. Yakalıyorsun, ceza vermiyorsun. Davası sürerken o bir işte çalışıyor. İsterse ülkeyi yönetiyor, zamanı gelince eceliyle ölüyor. Koşulsuz özgürlük. Ceza veriyorsun, hatta içeri bile atıyorsun ama odasını otel odasına çeviriyor. Televizyon, buzdolabı, cep telefonu, silah, içki, kumar, uyuşturucu, gırla gidiyor. Randevulu mahkumiyet. Mahkum cezasını istediği zaman çekiyor. Randevu veriyorsun, gelirse geliyor, gelmezse cezasını Allah veriyor. Seçmeli sistem. Mahkum istediği cezaevini seçiyor. Müdürü ve gardiyanları gözü tutmazsa ben burada yatmam diyebiliyor. Beğenirse yatıp cezasını çekebiliyor. Şaka falan değil, bütün bunlar şimdiden bizde var. 12. bölüm. Kadın erkek ve iki cins dışında kalanlar arasındaki ilişkileri anlatır. Önceki bir iki bölümde daha değinilmiş olduğu gibi kadın erkek ilişkileri açısından durumumuz ilginçtir. Örneğin erkeklerimiz esmer, kara kaşlı, kara gözlü, biraz da bıyıklı olarak doğarlar. Buna karşılık kadınlarımız sarışın olurlar. Erkek bir toplum olduğumuz için yaşam felsefeniz üç sözcükle özetlenmiştir. At, avrat, silah. Atlar uzun zaman önce muratlara dönüşmüştür. Şimdi en az 70 beygir gücündeler. Silahlarla ilişkimiz hala iyi kötü, genellikle kötü, sürüyor. Avratlara gelince, Adem'le Havva'dan beri değişen bir şey yok. Her erkek gibi Türk erkeklerinin zihnini de arada sırada, günde en az bir kere ve bir süre için, aşağı yukarı 24 saat, kadın konuları meşgul eder. Kadınların bu süre içinde bütün düşündükleri ise erkeklerin sürekli onlardan bir tek şey istediğidir. Kadınlar üzerine söylenmiş lafların içinde en doğrusu kadın güzelliği ile ilgilidir ve bütün kadınlar güzeldir şeklindedir. İstisnalar kuralı bozmaz ve her şey gibi bu son sözün de istisnası vardır. Bazı kadınlar daha güzeldir. Güzellik konusu bütün dünya uluslarının ilgisini çeken bir konudur. Örneğin Amerikalı bir grup psikoloğun bilimsel bir dergide yaptıkları araştırmaya göre barların kapanma saatlerinde kadınlar daha güzel görünmektedir. Amerikalıların bilimsel yoldan saptadıkları bu gerçek, Çarlık Rusyası döneminde Rus alkolikleri tarafından bilimsel olmayan yollarla bulunmuştu. Çirkin kadın yoktur, az vodka vardır. Lafı oradan bize getireceğim. Türk sarhoşlarının bu buluşu Rus hemcinslerine kaptırmalarının ardında yatan neden ise bizim erkeklerimizin ayık kafayla bile her kadını güzel bulmalarıdır. Bizim sloganımız şu olabilir, çirkin kadın yoktur, az erkek vardır. Makyaj sanayinin uzmanları da lafı şu hale getirmişlerdir. Çirkin kadın yoktur, makyajsız kadın vardır. Kadın erkek ilişkileri böyle, bir de aynı cinsler arasındaki ilişkiler var, yani eşcinsellik. Eşcinsellik aslında sanıldığı kadar zararlı bir cinsel yöneliş değil. Bir görüşe göre karşı cinsellik yani heteroseksüellik daha sakıncalı. Çünkü iki karşı cinsel asla iki kişi olarak kalmıyor. Hemen üç kişi oluyorlar ve aradan geçen zamana bağlı olarak çoğalıyorlar. Oysa iki eşcinsel yaşamlarının sonuna kadar iki kişi kalıyorlar. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girişindeki en büyük engellerden biri de bizim karşı cinselliğimiz. Örneğin AB'ye iki karşı cinsel Türk girse, ikisi de karşı cinsel olmak koşuluyla, 10 yıl sonra al başına 8-10 Türk karşı cinseli daha. Onlar da karşı cinse karşılaştıkları zaman çoğalma eğiliminde olduklarından ortaya ülke ekonomilerini çökerten bir durum çıkıyor. Heteroseksüellikten hangi ülke çökmüş diye sorarsanız size kendi ülkemizi gösterebilirim. Hepimize dün gibi gelen Cumhuriyet'in 10. yılında yani 1933'te 15 milyon olmakla övünürken 70 yılda 72 milyona ulaştık. Birçok sorunumuzun kaynağında işte bu yeteneğimiz yatıyor. Ne yazık ki ülkemizde sadece karşı cinsle veya aynı cinsle ilişkiler kurulmuyor. Bir de hayvanlar veya cansız maddelerle kurulan ilişkiler var. İsteyenlere tarihini ve failinin adını da verebilirim. Bir tarihte Antalya'da bir vatandaşımız hırsızlık için girdiği mağazada bir cansız mankene tecavüz etmeye kalkışmıştı. Hatta sadece kalkışmadı, yapılan inceleme sonunda tecavüzü gerçekleştirdiği anlaşıldı. Mağazanın sahibi bu konuyu şakayla karışık namus meselesi haline getirince, hırsızlık dışında tecavüzün suç olup olmadığı da basınımızda ciddi ciddi araştırıldı. Sonunda suç olmadığı anlaşıldı. Çünkü Türk ceza yasası hazırlanırken cansız maddelere de tecavüz edilebileceği akla gelmemişti. Sonuçta yine şaka ile karışık cansız mankene tecavüz eden adamın tahtadan yapılmış mankeni taciz etmeye çalışırken kendi cezasını kendisinin verdiği sonucuna varıldı. Mağaza sahibinin namusuna dokunulmadığı da kısa sürede ortaya çıktı. Çünkü mağazada sergilenen cansız mankenler canlı değillerdi ve mağaza sahibiyle akrabalıkları yoktu. Bu olayın faydalı bir yanı bile olabilirdi. Eğer cansız mankenlere tecavüz gelenek haline gelirse birçok canlı bu işten paçayı kurtarabilirdi. Peki bu işi yapan kişinin cinsel tercihi için ne söylenebilir? Karşı cinsel deseniz değil, eşcinsel deseniz yine değil. En iyi cansız cinsel demek galiba. Bir de temel içgüdümüzün gücünden kurtulamayan hayvanlar var ki burada durum biraz daha değişik. Önce şu saptamayı yapmakta yarar var. Anadolu'da keçi, köpek, eşek, camız, manda ve ineklerin diğer yararları yanında bu işe de yaradığı bir gerçek. Atlar ve develer söz konusu bölgelerinin yüksekliği nedeniyle insan boyunu aştıkları için elimizden kurtuluyorlar. Koyunlar da Kurban Bayramı hatırına bacı gözüyle bakıla gelen kutsal varlıklar arasında sayılıyorlar. O yüzden orasında burasında bazen tam avlunun ortasında eşek veya camız tepiğiyle dolaşanların çokluğu şaşırtıcı değildir. O kadar ötelere uzanmaya da gerek yok. Biz bu işin türküsünü bile yapmışız. Zaman zaman radyolarımızda çalınır. Hayvanın irisine, ben yandım dirisine, sürüsünden fayda yok, ben yandım ikisine. Hangi açıdan bakarsanız bakın yukarıdaki sözler hayvan aşkımızı anlatır. Anlaşılan herkesin bu işi kendi hayvanıyla yaptığı sürece fazla bir sorun çıkmıyor. Ancak başka birinin hayvanına ilgi gösterildiğinde iş bazen namus davası boyutlarına ulaşıyor. Yine tarih, ad ve yer göstererek sayabilirim. Birçok Anadolu kentinde hayvan aşkımızın ulaştığı boyut namus, cinayet ve davalarına kadar varmaktadır. Peki bu durumu nasıl açıklayacağız? Neden bir hayvana tecavüzü namus sorunu yapıyoruz? Ben bilimsel bir görüş ileri sürme savında değilim. Fikir jimnastiği yapmaya çalışıyorum sadece. Şundan olabilir, biz ezelden beri namusu bacak arasında aramışız. Örneğin zeytinyağına makine yağını boca eden bakkal namusun elden gittiğine ancak Fadime'nin şalvarı yırtılınca inanır. Avrupa ülkelerine zeytin yerine keçi pisliği ihraç eden iş adamı da namussuzluğu metresinin sevgilisiyle ilişkisinde bulur. Kırmızı biber yerine kiremit tozu üreten baharatçı ise namusu komşusunun karısının bikini mayo ile denize girmesi sanır. Bizim bacaklarımız bacak ise hayvanların bacakları soba borusu mu? Onlar da bacak sayılır. Öyleyse keçi ve eşeklerin bacak aralarında namus davası yapmamızda şaşılacak bir şey yoktur. Türkler neden durmadan çoğalır? Türk usulü nüfus planlaması nasıl yapılır? Sıkı planlamaya karşı nüfus neden artar? Onu anlatır.